Ayrım 9.
Genç kız yemekhaneye geldiği anda onun gözlerinde ne okuduğunu hatırladı. Korku. Korku. Veronica güvensizlik, çekingenlik, utanç, gerginlik hissedebilirdi. Ama neden korku? Bu yalnızca gerçek bir tehdit, yırtıcı hayvanlar, silahlı saldırganlar, deprem gibi şeyler karşısında geçerli olabilecek bir duyguydu. Yemekhanede toplanmış bir grup insan karşısında değil. Ama insanlar böyle işte dedi. Hemen hemen tüm duygularımızın yerini korku aldı. Marie ne dediğini çok iyi biliyordu. Onu bilete getiren şey buydu, panik atakları. Marie'nin odasında bu konu üstünde gerçek bir kütüphane bulunduğu söylenebilirdi. Artık insanlar bunu açık açık konuşuyorlardı. Hatta Alman televizyonunda insanların başlarından geçenleri anlattıkları bir program bile izlemişti. O programda açıklanan bir araştırma, nüfusun önemli bir kesiminin panik atağı geçirdiğini ama çoğunun deli sanılmak korkusuyla bunu gizlediğini ortaya çıkarmıştı. Ama Marie ilk atağını geçirdiğinde bütün bunlar bilinmiyordu. Tam bir cehennemdi diye düşündü bir sigara daha yakarak. Piyanonun sesi sürüyordu. Kızın bütün gece çalacak enerjisi vardı anlaşılan. Genç kadının hastaneye gelmesi, orada kalan pek çok hastayı, bu arada Marie'yi de etkilemişti. Başlangıçta ondan uzak durmaya çalışmıştı. Kızın içinde yaşam isteği uyandırmaya çekinmişti. Kurtuluşu olmadığına göre ölme isteği sürse daha iyiydi. Doktor Igor'un dediğine göre kıza her gün iğne yapılacakmış. Ama gene de fiziksel sağlığı gözle görünür biçimde bozulmaya devam edecekmiş. Onu kurtarmanın yolu yokmuş. Hastaların hepsine ulaştırılan bu mesaj iyi anlaşılmış, dolayısıyla herkes ölüme mahkum olan bu kızdan uzak durmaya dikkat etmişti. Oysa nasıl olduğunu kimse anlayamamıştı ama Veronica yaşam savaşı vermeye başlamıştı. Ona yaklaşan yalnızca iki kişi vardı. Bunlardan biri Zetka'ydı. Ki zaten fazla konuşmazdı. Üstelik bir gün hastaneden ayrılacaktı. Öteki ise Edward. Marie, Edward'ı bir kenara çekip kulağını bükmek istiyordu. Çocuk onun düşüncelerine hep saygı duymuştu. Veronica'yı dünyaya geri çağırdığının, bunun da ölmek üzere olan birine yapılacak en büyük kötülük olduğunun bilincinde değildi besbelli. Bunu ona anlatmanın bin bir yolunu düşündü. Ama hepsi de çocuğun kendi kendini suçlu hissetmesine yol açacaktı. Marie bunu hiçbir zaman yapmazdı. Biraz daha düşündükten sonra işi oluruna bırakmaya karar verdi. Artık avukat değildi. Anarşinin hüküm sürmesi gereken bir yerde yeni davranış yasaları yaratarak kötü örnek olmak istemiyordu. Gene de genç kızın varlığı oradaki pek çok kişiye dokunmuştu. Kimileri yaşamlarını yeniden gözden geçirmeye bile hazır gibiydiler. Kardeşlik çemberinin toplantılarından birinde biri durumunu açıklamaya çalışmıştı. Bilette ölümler ya birdenbire meydana gelir, dolayısıyla kimse bunlar üstünde durmaya vakit bulamazdı, ya da uzun bir hastalık sonucunda ölümün bir kurtuluş sayıldığı koşullar oluştuğunda. Genç kadının durumu farklı ve dramatikti. Çünkü hem çok gençti, hem yaşama dönme isteği uyanmıştı içinde. Hem de yaşamasının olanaksız olduğu herkesçe biliniyordu. Kimi kişiler, ya aynı şey benim de başıma gelseydi diye sormaktaydılar kendilerine. Şu anda yaşama fırsatım var, bunu değerlendirebiliyor muyum? Kimileri bu sorunun yanıtını merak etmiyordu, doğru. Onlar çoktan vazgeçmişler, yaşamın da, ölümün de, uzamın da, zamanın da anlam taşımadığı bir yere kapatmışlardı kendilerini. Ancak başkaları da vardı ve Marie onlardan biriydi. Konuyu ciddiyetle düşünmeye zorlanıyorlardı. Veronica bir an piyano çalmayı bırakarak bahçede dolaşan Marie'ye baktı. Havanın soğukluğuna karşın üstünde ince bir ceket vardı. Ölmek mi istiyordu ne? Hayır, ölmek isteyen bendim. Yeniden piyanoya döndü. Yaşamının son günlerinde sonunda en büyük hayalini gerçekleştirmişti. Canı ne zaman isterse ve istediği süre boyunca her şeyini vererek tüm yüreğiyle, tüm ruhuyla piyano çalmak. Tek dinleyicisinin genç bir şizofren olması önemli değildi. Delikanlı müziği anlıyor gibiydi. Önemli olan da buydu. Marie, Hiçbir zaman kendini öldürmeyi düşünmemişti. Tam tersine 5 yıl önce bugün gittiği sinemada El Salvador'la ilgili oradaki yoksulluğu anlatan bir filmi dehşetle izlemiş, kendi yaşamının ne kadar önemli olduğunu düşünmüştü. O sırada çocukları yetişmiş, kendi mesleklerinde ilerliyorlardı. Sıkıcı, bitmek bilmeyen avukatlık mesleğini bırakıp, yaşamının geri kalanını insanlara yardım eden bir örgüte adamaya karar vermişti. İç savaş söylentileri dolaşıyordu ortalıkta ama Marie bunlara inanmıyordu. 20. yüzyılın sonunda Avrupa topluluğunun kapılarının hemen dışında yeni bir savaşa izin vermesi imkansız görünüyordu. Öte yandan dünyanın öteki ucunda trajediden geçilmiyordu. Bunlardan biri de El Salvador'dakiydi. Sokaklarda aç çocuklar yaşıyor, fahişelik yapmak zorunda kalıyorlardı. Korkunç bir şey dedi yanında oturan kocasına. Adam kafasını salladı. Marie uzun süredir kararını ertelemekteydi. Ama belki de kocasıyla konuşma anı gelmişti şimdi. Yaşamın sağlayacağı bütün iyi şeylere sahiptiler. Yuva, iş, iyi yetişmiş çocuklar, yeterince refah, ilgi alanları, kültür. Artık başkaları için de bir şeyler yapmanın vakti değil miydi? Marie'nin Kızılaç'ta tanıdıkları vardı. Dünyanın pek çok yerinde gönüllülere çok fazla gereksinimleri olduğunu biliyordu. Bürokrasiyle, davalarla uğraşmaktan bıkıp usanmıştı. Üstelik yaşamlarının büyük bir kısmını kendi yaratmadıkları sorunlarla boğuşmakla geçirmek zorunda kalan insanlara gerçek bir yardımı da dokunmuyordu. Kızılaç ile çalışacak olsa yaptıklarının sonuçlarını hemen görebilecekti. Sinemadan çıktıklarında kocasını bir kahve içmeye davet etmeye, konuyu tartışmaya açmaya karar verdi. Tam o sırada resmi bir Salvador görevlisi perdede belirerek kim bilir kaçıncı haksızlığı haklı gösterecek sıkıcı bir konuşma tutturmuştu ki Marie birden kalbinin çok hızlı atmaya başladığını fark etti. Önemli bir şey değil dedi kendi kendine. Sinemanın havasız olmasındandı herhalde. Birazdan geçmezse antreye çıkıp temiz hava alabilirdi. Ama olay kendi hızıyla gelişti. Kalbi daha hızlı, daha da hızlı çarpmaya koyuldu. Her yanını soğuk terler bastı. Birden korktu. Dikkatini film üzerinde yoğunlaştırıp kafasından her türlü olumsuz düşünceyi uzaklaştırmaya çalıştı. Ama perdede olup bitenleri izleyemediğini kavradı. İmajları, altyazıları görebiliyordu ama sanki tümüyle farklı bir gerçekliğin içine girmişti. Çevresindeki her şey tuhaf ve dengesiz, çığırından çıkmış gibiydi. Hiç tanımadığı bir dünyanın ortasındaydı sanki. Kocasına fena oluyorum dedi. Bu sözleri söylemeyi elinden geldiğince ertelemişti. Çünkü bir şeylerin iyi gitmediğini kabullenmek istemiyordu. Ama artık dayanamamıştı. Çıkalım dedi adam. Karısına yardımcı olmak için elini tuttuğunda buz gibi olduğunu fark etti. Dışarı kadar yürüyecek halim yok. Ne olur söyle neler oluyor? Kocası da korkmuştu. Marie'nin yüzü boncuk boncuk terlemiş, gözlerinde tuhaf bir ışık belirmişti. Sakin ol, çıkıp bir doktor bulayım. Kadın çaresizlik içindeydi. Kocası son derece akla yakın bir şey söylemişti ama her şey sinema, yarı karanlık, yan yana oturup gözlerini parlak perdeye dikmiş olan insanlar hepsi müthiş bir tehdit oluşturuyor gibiydiler. Yaşadığından kesinlikle emindi. Hatta çevresindeki yaşama sanki katı bir şeye dokunurcasına dokunabiliyordu. Ömründe başına böyle bir şey gelmemişti. Beni burada yalnız bırakma kesinlikle. Kalkıp seninle çıkarım ama yavaş, çok yavaş. İkisi de sırada oturanlardan ayrı ayrı özürler dileyerek koridora çıktılar. Salonun arkasında olan çıkış kapısına doğru yürümeye başladılar. Marie'nin kalbi artık deliler gibi atmaktaydı ve sinemadan sağ çıkamayacağına emindi. Yaptığı her şeyin en ufak bir hareketin bile bir ayağını ötekinin önüne atmak, özür dilerim demek, kocasının koluna asılmak, soluk alıp vermek gibi, sanki bilerek, sanki önceden karar vererek yapıyormuş gibi korkunç bir duygu içindeydi. Ömründe hiç bu kadar korkmamıştı. Burada, bu sinemada öleceğim. Başına gelenin ne olduğunu bildiğini sanıyordu. Yıllar önce bir arkadaşı aynı şekilde sinemada ölmüştü. Beyin anevrizmasından. Bir dipnot. Anevrizma, damar genişlemesi. Beyin anevrizmaları saatli bomba gibiydiler. Atar damarların çeperlerinde minik varislerdi bunlar. Eskimiş araba lastiklerinde oluşan baloncuklar gibi. Ve hayat boyu oldukları yerde durabilirlerdi. Bir insanda anevrizma var mı yok mu, ancak rastlantı sonucu, örneğin başka bir nedenle yapılan beyin taraması dolayısıyla ya da baloncuk patladığı anda anlaşılabilirdi. Bu patlamanın yol açtığı kanama, ani bir komaya, kısa süre sonra da ölüme neden olurdu. Karanlık sinema salonunun çıkışına doğru yürürken yitirdiği arkadaşını düşündü Marie. Üstelik bu anevrizma onun algılamalarını da tuhaf biçimde etkilemekteydi. Sanki başka bir gezegende bulunuyormuş, her gün gördüğü bir takım şeyleri sanki ilk kez görüyormuş gibiydi. Hepsinden kötüsü de hiçbir nedeni, açıklaması olmayan aşırı korku duygusuydu. O gezegende yapayalnız olma bilincinin getirdiği panik, ölüm. Düşünmemeliyim, hiçbir şey düşünmemeliyim. Her şeyin normal olduğuna inanırsam her şey düzelecek. Birkaç saniye doğal davranmaya çalıştı. Tuhaf duyguları azalır gibi oldu. Çarpıntıyı ilk hissetmesiyle kocasının kolunda çıkış kapısına varması arasında geçen 2 dakika hayatının en dehşet verici dakikalarıydı. Ancak aydınlık fuayeye çıktıklarında her şey yeniden başlayıverdi. Renkler öylesine çığırtkan, sokaktan gelen her yanından birden saldırıya geçen sesler öylesine cırtlaktı ki, her şey tümüyle gerçek dışı bir havadaydı. Bazı ayrıntıları hayatında ilk kez fark ediyordu. Örneğin, bir yere baktığımızda yalnızca gözümüzü diktiğimiz küçük bir alanın açık seçik, geri kalan her şeyin bulanık görünmesi gibi. Başka şeyler de vardı. Çevresinde gördüğü her şeyin beynindeki elektrik itkilerinin yarattığı, göz adı verilen jelatinimsi bir organdan geçen ışık demetleri sayesinde ortaya çıkan bir sahne olduğunu da biliyordu. Düşünmekten vazgeçmeliydi, yoksa delirecekti. Bu arada anevrizma korkusu geçmişti. Sinemadan çıkmayı başarmıştı ve hala hayattaydı. Oysa yıllar önce ölen arkadaşının koltuğundan kalkacak vakti bile olmamıştı. Karısının kül rengi yüzünü, bembeyaz dudaklarını gören adam, "Hemen can kurtaran çağırıyorum," dedi. "Taksi çağır," dedi kadın. Ağzından çıkan sesleri duyuyor, ses tellerinin her bir titreşimini fark ediyordu. Hastaneye gitmek demek, hasta olduğunu kabullenmek demekti. Marie ise her şeyi normale döndürmek için elinden geleni yapmaya kararlıydı. Fuayeyi geçip dışarı çıktılar. Buz gibi bir havanın olumlu etkisi oldu galiba. Marie kendini biraz olsun kontrol edebildiğini hissetti. Gene de açıklayamadığı dehşet ve panik duyguları sürüyordu. Kocası çaresizlik içinde taksi arıyordu. O saatte kolay bir şey değildi taksi bulmak. Marie kaldırımın kıyısına oturdu. Çevresine bakmamaya çalıştı. Oynayan çocuklar, geçen otobüsler, yakındaki bir luna parktan gelen müzik sesi, hepsi gerçeküstü, yabancı, korkutucuydu. Sonunda bir taksi göründü. "Hastaneye," dedi kocası, onun binmesine yardım ederken. "Eve gidelim ne olur," dedi kadın. Farklı bir yere gitmek istemiyordu. Alıştığı, iyi tanıdığı, bildik bir ortama gereksinmesi vardı. İçindeki dayanılmaz korkuyu azaltmak için. Taksi eve yaklaşırken kalbinin çarpıntısı azaldı. Ateşi normale dönmeye başladı. "Çok daha iyiyim şimdi," dedi kocasına. "Yediğim bir şey dokunmuş olmalı." Eve vardıklarında dünya ve içindeki her şey aynı eskisi gibi, ta çocukluğundan beri olduğu gibiydi yeniden. Kocasının telefona yöneldiğini görünce ne yaptığını sordu. "Doktor çağıracağım." "Hiç gereği yok, baksana iyileştim." Yanakları renklenmiş, kalbi normal atmaya başlamıştı ve o akla uzak korku da yok olmuştu. O gece çok derin bir uyku çekti Marie. Sabah kalktığında sinemadan önce içtiği kahvenin içine birinin bir şeyler kattığından emindi. Çok tehlikeli bir şaka yapılmıştı. Öğleden sonra savcılığa telefon etmeye, sonra da söz konusu bara gidip sorumlu kişiyi bulmaya kararlıydı. İşine gitti, bir takım dava dosyalarını inceledi. Kendini sürekli meşgul tutmaya çalıştı. Bir gün önce başından geçenler ne de olsa bir korku kırıntısı bırakmıştı içinde. Böyle bir şeyin bir daha hiç olmayacağını kendi kendine kanıtlaması gerekiyordu. El Salvador hakkındaki filmi meslektaşlarından biriyle tartıştı. Laf arasında her gün hep aynı şeyleri yapmaktan bıktığını söyledi. Belki de emekli olma vaktim geldi. Meslektaşı, en iyi avukatlarımızdan birisin dedi. Üstelik yaşlanmanın avantaj sayıldığı ender mesleklerden biridir hukuk. Şöyle uzunca bir tatil yapsan, enerji toplamış olarak dönersin. Yaşamımı bütünüyle değiştirmek istiyorum. Bir serüven yaşamak, başkalarına yardımcı olmak, daha önce hiç yapmadığım şeyler yapmak istiyorum. Konuşma burada sona erdi. Marie, kent meydanına indi. Her zaman gittiği lokantadan daha pahalı bir restoranda öğle yemeğini yedi. Büroya erken döndü. İçine kapanma süreci işte o anda başladı. Öteki çalışanlar henüz dönmemişlerdi. Marie, masasının üstünde bekleyen dosyaları gözden geçirmek üzere oturdu. Çekmecesini açıp her zaman aynı yerde bulundurduğu kurşun kaleme uzandı, bulamadı. Bir an kalemi gereken yere koymamış olmanın gene tuhaf davranmakta olduğunun bir göstergesi olduğunu düşündü. Kalp çarpıntısının başlaması için bu düşünce yeterliydi. Bir gece öncesinin dehşet duyguları olduğu gibi geri geldi. Marie donmuşçasına yerinden kıpırdayamıyordu. Kepenk aralıklarından içeri dolan güneş çevresindeki her şeyi parlatıyor, saldırganlaştırıyordu. Gene aynı duygu, ölmek üzere olduğu duygusu kapladı içini. Her şey ne kadar tuhaf, yabancıydı. Bu büroda ne işi vardı? Sana inanmıyorum, aman Tanrım ne olur bana yardım et. Gene soğuk terler dökmeye başladı ve korkusunun kontrolünden çıktığını hissetti. O sırada biri içeri girecek olsa gözlerindeki dehşeti görecek, her şey mahvolacaktı. Soğuk hava. Bir gece önce soğuk hava iyi gelmişti ama şu anda sokağa kadar nasıl gidecekti? Her hareketinin her ayrıntısını bilinçli olarak izliyordu bir kez daha. Soluk alıp verişini, soluk alıp vermek için özel bir çaba göstermezse bedeninin bunu kendi başına yapmayacağından korkuyordu. Başını bir yandan öte yana çevirişini, imajlar bir televizyon kamerasının hırıltısı eşliğinde birbirlerini izliyor gibiydiler. Kalbinin gittikçe hızlanan atışı, tüm gövdesini yapışkan soğuk bir terin kaplayışı. Sonra dehşet. En küçük bir kıpırtıyı, bir tek adım atmasını, sandalyesinden kalkmasını engelleyen o anlamsız, açıklanamaz korku. Geçecek. Geçen kez geçmişti, evet, ama şu anda iş yerindeydi, ne yapabilirdi? Duvardaki saate baktı, son derece saçma bir mekanizma olduğunu kavradı birden. Aynı eksen üzerinde dönüp dönen iki iğnemsi şey. Kimsenin doğru dürüst açıklayamadığı bir biçimde zamanın ilerleyişini ölçüyorlar. Neden 12 sayı var? Neden bütün 12 ölçüler gibi 10 değil? Böyle şeyler düşünmemeliyim, aklımı kaçıracağım. Aklını kaçırmak. Bu başına gelenleri tanımlamak için en doğru sözcükler bunlardı belki de. Tüm iradesini toplayarak ayağa kalktı. Tuvaletlere doğru yürüdü. Neyse ki büroda hala kimse yoktu. Tuvalete kadar saatlerce sürdüğünü sandığı yolculuğa tanık olan yoktu. Yüzüne su çarptı. O tuhaf duygu azaldı ama korku yerli yerinde duruyordu. Geçecek dedi kendi kendine, dün geçti ya. Bir gün önce krizin yarım saat kadar sürdüğünü hatırladı. Tuvalet kabinlerinden birine girdi, kapıyı kilitledi, oturdu. Başını dizlerinin arasına yerleştirdi. Ama o pozisyonda kalp çarpıntısının arttığını, en azından vuruşların sesinin kulağına daha yakından geldiğini fark ederek tekrar doğrulup dik oturdu. Geçecek. Orada öylece oturup kaldı. Kim olduğunu, neyin ne olduğunu artık ayırt edemediğini, kendini tümüyle yitirdiğini düşünüyordu. Tuvalete gelen insanların seslerini, açılıp kapanan muslukları, gündelik konularda yapılan saçma sapan konuşmaları işitiyordu. İçinde bulunduğu kabinin kapısını zorladı birkaç kişi. Ama Marie ağzının içinde bir şeyler mırıldandı. Kimse de ısrarcı olmadı. Sifonlar çekildiğinde algıladığı ses, korkunç bir doğal afetin, tüm binayı ve içindekileri cehenneme kadar sürükleyecek bir tufanın gümbürtüsünü andırıyordu. Neyse ki tahmin ettiği gibi korku geçti. Kalp atışları normale döndü. Sekreterinin yokluğunu fark etmeyecek kadar salak olduğuna şükretti. Yoksa büroda çalışanların yarısı kapısına dayanıp iyi olup olmadığını sorarlardı. Kontrolünü iyice kazandığından emin olduktan sonra kabinin kapısını açtı. Yüzüne yeniden uzun uzun su çarptı, bürosuna geri döndü. Stajyerlerden biri, yüzünüzde hiç makyaj kalmamış dedi. Bende var, vereyim mi? Mari yanıt vermeye gerek görmedi. Kendi küçük odasına girdi, çantasını, özel bir takım eşyalarını aldı, sekreterine eve gideceğini söyledi. Ama bir sürü randevunuz var diye itiraz etti kız. Senin işin emir vermek değil, emir almak. Dediklerimi iyice dinle ve yap, randevuları iptal et. Sekreter kız, 3 yıldır birlikte çalıştığı ve kendisine hiçbir zaman kaba davranmamış olan bu kadına şaşkınlıkla baktı. Çok kötü bir durum söz konusuydu anlaşılan. Ya da biri ona kocasının şu anda sevgilisiyle birlikte olduğunu haber vermişti de kadın onları suçüstü yakalamak üzere acele ediyordu. O iyi bir avukat, ne yaptığını biliyordur mutlaka, dedi kız içinden. Ertesi gün geldiğinde özür bile dileyecekti kuşkusuz. Ertesi gün diye bir şey olmadı. O gece Mari kocasıyla uzun uzun konuştu, başından geçen tüm belirtileri bir bir anlattı. Birlikte düşündüler, şu sonuca vardılar. Çarpıntıların, soğuk ter dökmelerin, gerçek dışına kayma duygularının, çaresizlik ve kontrol kaybının bir sözcükle özetlenebileceği sonucuna vardılar. Korku. Karı koca baş başa verip bunun nedenini bulmaya çalıştılar. Adam beyin tümöründen kuşkulandı ama bir şey demedi. Kadın kötü bir olayın ön sezgisi olabileceğini düşünüyordu ama o da bir şey demedi. Ortak bir alan bulmaya çalıştılar. Olgun, mantıklı, aklı başında insanlar gibi. Bir takım testler yaptırsak iyi olur belki. Mari bir şartla kabul etti bunu. Hiç kimseye, çocuklara bile haber verilmeyecekti. Ertesi gün 1 aylık ücretsiz izin aldı. Kocası onu Avusturya'ya götürmek istedi. Orada görünebileceği birçok ünlü beyin uzmanı vardı. Ancak Mari evden çıkmayı reddediyordu. Krizler sıklaşmış, daha uzun sürmeye başlamıştı. Mari bir dolu yatıştırıcı aldıktan sonra ikisi birlikte Ljubljana'daki hastaneye kadar gitmeyi başardılar. Sayısız testlerden sonra kadının herhangi bir bozukluğu olmadığı ortaya çıktı. Anevrizma bile bulunamadı. Bu da Mari'ye hayat boyunca bir teselli kaynağı oldu. Öte yandan panik atakları devam ediyordu. Alışverişi, yemekleri kocası yapıyor, Mari ise aklı uzak bir titizlikle her gün evi tepeden tırnağa temizliyordu. Sırf kafasını her türlü düşünceden arındırmak için. Derken bulabildiği bütün psikiyatri kitaplarını okumaya koyuldu. Ama hiçbirinin sonunu getiremiyordu. Çünkü tanımlanan tüm hastalıklarda kendi rahatsızlığının belirtilerini görüyordu. Hepsinden kötüsü, iyice sıklaşan ataklara artık alışmış olması gerekirken, her seferinde aynı yoğun korkuyu, gerçeklikten uzaklaşma duygusunu, aynı öz denetim kaybını yaşıyor olmasıydı. Ayrıca kocasına karşı da suçlu hissediyordu kendisini. Adamcağız her gün işe gidip gelmenin yanı sıra tüm ev işlerini de, temizlik hariç, yüklenmişti.